Ayrım 14. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 228. Hayaletlerin kızları. Yorgun uyanıyorum. Çünkü bütün bu röportajların, bu yolculuğun bir süredir bir tür kendi kendine konuşma halini aldığını, insanlarla değil de sanki gölgelerle konuştuğumu fark ediyorum. Bir kalbin, tek bir kalbin sesleri her biri. Üstelik bir süredir onlardan çok kendimle konuşuyorum aslında. Rüyalarıma giriyorlar. Paris'e geldiğimden beri bunu ilk kez o sabah kabul ediyorum. Türkiye'ye dönmeden sadece bir gün önce. Minnacık otel odasında ancak sandalyenin bavulun yerini değiştirerek hareket edebildiğim için olduğunu sanıyorum boğulma hissinin. Oysa tam takip edemediğim şeyler geçiyor kafamdan. Geçip esip hepsi kayboluyor aklımın içinde bir kara delikte. Döndüklerinde aniden aklın aydınlık tarafına iki kelime getiriyorlar geri. Çocuklar, hayaletlerin çocukları. Evet, bütün bu insanlar sanki hayaletlerin çocukları gibiler. Onlar konuştukça hayaletlerin fısıltıları sızıyor bugüne. Müzelerde yerleri olmayan hayaletlerin çocukları. İyi ve kötüyü ölüm anının acısıyla sonraki kuşaklara geçiren hayaletlerin çocukları. Çok azı kendi sözcükleriyle konuşuyor. Sözleri onlara değil, canı yanmış hayaletlere ait aslında. Bize o yüzden en başından bu kadar öfkeliler. Bu onların değil, hayaletlerin öfkesi aslında. Ne istiyorlar bizden? Hayaletler bizden ne istiyor? O hayaletlerin çocukları biliyor mu bunu? Hayaletlerin çocukları olduklarını. Sadece diasporada değil, Türk toplumu içinde de var bu hayaletler. Helen Piralyan, kıvırcık, gri saçlı, ufak tefek bir kadın. Eski ahşap trabzanlı, antika asansörlü binanın içinde sanki bina ile birlikte yaşlanmış gibi. Sesi de saçları gibi kıvırcık, büklüm büklüm çıkıyor konuştuğunda. Kremalı sandviç bisküvilerinden hazırlanmış bizim için çayın yanında çikolatalı bisküviler. Daha gelmeden bize şefkat duymuş sanki. Ne olduğunu bilmediğim tatlı, kısık bir müzik çalıyor bütün duvarları yağlı boya resimlerle kaplı evinde. O kadar zarif bir havası var ki hem Helen Piralyan'ın hem de evin sanki parmak uçlarınıza basa basa girmeniz gerekiyor onun hayatına ve evine. İzabel, ben, bu görüşmeyi ayarlayan Burçin gerçek ve elbette yurttaş, böyle yapıyoruz. Farkına varmadan, kendiliğinden. Bu evcilik şefkati, tanışmadan gösterilen bu özen, bendeki yorgunlukla birleştiği için belki de soru sormuyorum. Sorasım gelmiyor. Farkına varmadan sabahtan beri kafamdan geçenleri anlatmaya başlıyorum. Bir tür sayıklama gibi üstelik. Bölük pörçük. Susup dinliyor. Belki psikanalist olduğu için, belki de bir Türk'ün bu konuyla ilgili ne hissettiğini dinlemek, soykırım ve gelenek aktarımı üzerine yaptığı çalışma açısından ilginç olduğu için. Ben ise çok farkında değilim doğrusunu yaptığımın. Sadece anlattıkça önceki günden beri üzerime çöken ağırlığın biraz hafiflediğini hissediyorum. O tıpkı Ermenistan'daki Silva Gabudikyan gibi bakıyor yüzüme, gülümsüyor. Duruyor ve nihayet cevap veriyor hayaletlerin çocukları üzerine yaptığım bölük pörçük konuşmaya. Türk halkının da üzerinde gezen hayaletler var. Çünkü onlar da Ermenilerin gidişiyle birlikte hayatlarının ve halklarının büyük bir parçasını kaybettiler. Belki dediğiniz gibi Ermeniler hayaletlerin çocuklarıdır. Ama eğer hayaletler bizi rahatsız ediyorsa Türkleri de rahatsız ediyor. Odanın içindeki loş ışıktan, belki aniden kurulan bu derinlikten, belki de yine Gabudikya'nın evindeki bisküvi kokusuna benzer bir kokunun bu evi de sarmasından dolayı rüyaya benzemeye başlıyor konuşma. Aniden. Dört kadın birbirlerinin sözlerini saran, birbirlerine sarılan seslerle cümleler kurmaya başlıyorlar. İzabel araya girip, doğru diyor. Burçin çeviriyi yaparken Avrupa'da yaşayan bir Türk olarak hissettiklerini anlatıyor. Kadınların özel bir konuşma biçimi vardır. Birbirlerinin seslerini yere düşürmemek için birinin cümlesi bitmeye yakın tutup elinden sözcüklerin başka bir cümleyle devam ettirirler sesi. Bu tıpkı küçükken el ile tutuşup oynadığımız oyunlara benzer. Ritmi o oyunlarda söylenen şarkılar gibi yeknesaktır. Kadınların söylediği ninler gibi rüyaları çağıran. Bu rüyamsı konuşma içinde Helen Piralyan, yazar Nedim Gürsel'in Anadolu üzerine yazdığı bir cümleden söz ediyor. Anadolu topraklarında çok fazla ceset oldu. Cesetlerin tırnaklarının hala uzayıp topraktan çıktığı ve ölülerin yaşayanlardan daha canlı olduğu üzerine bir cümle. Rüyamdaki birine sorar gibi sanki rüyada nasıl sorulu verilirse sorular, öyle soru veriyorum. Bu kadar ölü varken o zaman nasıl konuşacağız sizce? Piralyan, tıpkı şimdi yaptığımız gibi diyor. Ölüleri yıkayıp paklayan kadınlar geliyor aklıma. Hayatı doğurmayı bildiği kadar ömrün sonunda ölü bedenleri, bebekler gibi yıkayan kadınlar. Ölümden korkmayan, ölüm yaşam döngüsünün büyülü anaları gibi bilge kadınlar. Hepimiz oradayız sanki. Bize düşen ölüleri yıkamak için. Helen Piralyan bağırıp duran erkekleri bir kenara alıyor sanki. Bize kadınlara konuşuyor. Tarihsel ve siyasi konuların ötesinde bir düzeyde konuşmalıyız. Eksik bir yasımız var bizim. Birlikte yapmamız gereken bu. Birlikte hiç tutamadığımız bir yası tutmalıyız. Giderek derinleşiyor içine düştüğümüz rüya hissi. Hep birlikte Anadolu'nun ölülerini yıkıyoruz. Yıkadıkça birbirimizin dilini hatırlıyoruz sanki. Yıkandıkça farklı diller konuştuğumuzu unutur gibi. Helen artık bana Fransızca konuşuyormuş gibi gelmiyor. Hatta öyle ki bu evden çıktıktan sonra uzun süre bu konuşmanın Türkçe yapılmış olduğunu zannediyorum. Ya da bildiğimi bilmediğim bir başka dilde. Tuhaf. Helen bu eksik yas için kendi halkına düşenden söz ediyor. Diasporadakilerin çocuklarına dair psikanalizden geçmeleri gerekiyor. Çünkü çocukluklarında duydukları hikayeler onları korkunç etkiliyor. Türklerin de bu insanları duymayı kabul etmeleri gerekiyor. Çünkü dinledikleri hikayeler Türklerin içindeki adlandıramadıkları acıyı, suçluluk duygusunu da ortaya çıkarabilir. Ben suçluluk hissetmiyorum, diyorum. Belki de, diyor, bir halk olarak çok fazla suçlandığınız için bunun travmasını yaşıyorsunuzdur. Kim bilir, belki de. Suçluluk duygusu bir olasılık. Diğer olasılık, belki de sizin sözünü ettiğiniz hissizlik, sıfır duygu durumu. Bazen suçluluk, sonraki kuşaklarda sıfır duygu durumu olarak ortaya çıkabilir. Bir anda aklım Erivan'daki Soykırım Müzesi'ne, müzenin müdür yardımcısı kadına gidiyor uçup. Orada hissettiğim sıfır duygu, duygulanmak zorunda bırakılınca daha içine kaçan duygu ve duygusuzluğum karşısında kendime duyduğum hayret. Kim bilir, belki Helen haklı. Evet, diyor Isabel. Konuştuğunun bile farkında değil, kendi sesiyle uyanıyor ve aklından geçenleri söylemek zorunda kalıyor sanki başladığı için söze. Türkiye'dekiler Ermenilerin yaptığı o binalara bakmaya, bakarken hatırlamaya, soru sormaya başlıyorlar aslında. Görmeden geçtikleri binaları görüyorlar artık. Sıfır duygu durumundan çıkıyorlar yavaş yavaş. Helen, Ermenilere geri dönüyor. Türkler de sürekli suçlandıkları için travma yaşadılar. Ermeniler de kendini sürekli olarak kurbanlaştırdıkları için. İki halkın da aynı olaydan dolayı bir hastalığı var. Bir halkı inkarcılar ve inkar etmeyenler diye ikiye bölmek haksızlık elbette. Ermenilerin hikayeleri konusunda başka tepkiler veren Türkler de var. Ancak tepkiler dillendirilmeye başlanırsa bu çıkmazdan çıkabiliriz. Şimdilik iki halk da korkularıyla yönetiliyor. Korkuların sonuçları üzerinden politika yapıldığını, bu politikanın iki halk arasındaki bütün alanı kapladığını, bu durumda yasalarla, meclis kararlarıyla, bağırıp çağıran politikacılarla nasıl olup da bu işin içinden çıkacağımızı soruyorum Helen'e. Bu yasa ve benzeri yasalar diasporanın kurban psikolojisinden kaynaklanıyor. Diasporadakiler bu yasanın onları korkularından koruyabileceğini zannediyor. Çocukluklarında dinledikleri hikayeler yüzünden kendilerini hala tehlikede hissediyorlar. Fakat korku kadar aşk da var aslında. Diaspora tam da korktuğu ülkeye aşık. Piralyan, diasporadaki Türk korkusunun çok somut olduğunu, tedavisinin yarım kaldığını, o topraklara duyulan aşkın da yarım bırakıldığını anlatıyor. Garip geliyor bir anda, yıllar yılı bütün politikaların, karşılıklı yapılan siyasetin bütün bu patolojiler üzerinde durması, yaraların bizi 90 yıl sonra da yönetmesi ihtimali. Kesinlikle, diyor Piralyan. Bu yüzden analiz etmeliyiz zaten. Ama insan biliyorum bunu, korkularından kurtulmaktan da korkar aslında. Korkularına sarılabilir hiç bilmeden. Çünkü onlar elinden alınırsa korkularla yönetilen bir ömrün anlamsızlaşacağından korkar. Bunları söyleyince Helen kendisini anlatıyor. Ben de korkuyordum Türklerden ama sonra anladım ki Türklerden korkmuyorsunuz aslında. Onlarla karşılaşmanın sizde uyandıracağı duygudan korkuyorsunuz. Farkında değiller ama diasporada diyalog karşıtı insanlar aslında kendilerinden korkuyorlar. Korkularından kurtulmaktan korkuyorlar. Durup çayından bir yudum alıyor. Çocukların içtiği ılık çaylar gibi şimdi içtiğimiz çaylar. Onlar bir düşmanlar olmamasından korkuyorlar en çok. Düşmanlarını kaybetmemek için hayaletlerinin öfkesini kullanan adamlar ve ölülerini yıkayıp hayaletlerini avutup gömmek isteyen kadınlar. Bir resim oluşuyor gözümün önünde ama çaylar ve kremalı bisküviler bittiği için rüya da sona eriyor. Helen, Türkiye'deki bir kadınla birlikte bu eksik yaz üzerine birlikte çalışmak isterdim, diyor. Benimle bir Nafile kırlangıç yolluyor sanki diğer kadınlara. Toprakların hayaletlerini susturmak isteyen kadınlara. Doğumun, ölümün ve insanın yaptığı bütün katliamlara, kötülüklere aşina bir kadın bilgeliği bulmak istiyor yaraları sarmak için. Kendi yarasından yorulmuş her kadın gibi o da, yaralarımızı organlarımızla karıştırmamamız gerektiğini bilen bütün kadınlar gibi, yaralarını madalyaları zannedenler gibi değil. Peki ben? Biz? Arto kilimlinin şapeldeki karanlık ayna, aynanın içindeki silüet geliyor aklıma. Eksik silüet. Bir aynamız var bizim. İçinde kendimizi görüyoruz. Eksik bir biz gördüğümüz, eksiltilmiş. Kimileri paniğe kapılıyor bu eksiklik hissinden. Hikayelerle doldurmaya çalışıyor eksik parçayı, öfkeli hikayelerle. Kimileri böyle bir eksikliğin olduğunu duymaya bile katlanamıyor. Oysa silüette eksiklik gibi görünen şey bir yara. Dikkatli baksak, biz denen karanlığa göreceğiz ki konuşunca geçecek. Baktıkça alışacağımız ve görünce iyileşmeye başlayacak olan bir yara var orada. Mesele Ermeniler değil, Kürtler ya da Avrupalılarda. Mesele bu yara. Ne soykırım meselesi, ne tazminat, bizim meselesi bunlar. Bir gün tazminat ödense bile geçmeyecek ağrılar var. Bir tazminat ödenmeden de geçirebileceğimiz ağrılar. Mesele daha ötede. Bizim meselesi bir masal zaman içinde kaybolan geçmişin, geçmiş hikayelerin yerli yerine konulması. Mesele hayaletlerimizin şefkatle yıkanıp gömülmesi. Ne bağırmak, ne susmaktan yana olanların konuşarak, beraber ağlayarak, gözyaşlarını ve hayretlerini barıştırarak öfkeyi tedavi etmeleri. Kimsenin suçlu hissetmesi gerekmiyor aslında. Ölenlerin, bizim ölülerimiz olduğunu kabul etmek için onları öldürmemiş olanların suçlu hissetmesi gerekmiyor. Sadece konuşmak ve dinlemek. Dışarı çıkıyoruz Isabelle. Günün en sevdiğim saati, Eflatun saati Paris'te. Işığın bütün renklere biraz eflatun kattığı saat, gün battıktan az sonra bütün renklerin günle vedalaşmasından az önce. Isabel, sanırım ölüm ve hayatla ilgili, tarih ve toprakla ilgili bir evcilik oyununu paylaştığımız için hiç beklenmedik bir biçimde sarılıyor bana. Sarılıyoruz. Tabii tabii birbirimizi arayalım. Tabii tabii İstanbul'a gelirse mutlaka. Pek de inanmadan ve bizi bekleyenleri hiç bilmeden. Sözleşiyoruz az tanışıp ayrılanlar nasıl sözleşirse. Yolculuk böylece bitiyor. Düşünmek istemiyorum Türkiye'de başıma gelecekleri. Bütün bu Paris gezisinde yaşadıklarımı yazınca. Sadece defterime not alıyorum her yolculuktan sonra yaptığım gibi. Saçlarını taraya taraya ağlayan kadınlar gibi olmalı. Ağlaya ağlaya çözmeli akıllarımızdaki düğümleri. Çünkü kim bilir belki de siz tıpkı benim Paris'e gitmeden önce söylediğim gibi bu konunun bizimle ne ilgisi var? Niye bir şey hissetmeliyiz ki diyorsunuzdur. Doğru aslında. Geçmişte bir takım iktidarların yapmış olduğu bir kötülük niye bana bir şey hissettirsin ki? Ama düşünelim biraz. Düşünmeye cesaret edelim. Şimdi bugün Hutular Afrika'da Tutsileri kesse ne fena oluyor içimiz. Nazi topluma kamplarını gösteren filmleri izlesek şimdi. Bazen izleyemeyecek kadar fena oluyoruz. Çeçenya'da acısından karanlığa bürünmüş dul kadınlar kocaların intikamını almaya yemin ederken donuyor kanımız. Filistin'de acıdan yol yol olmuş yüzleriyle çocuklar taşları fırlattığında, Irak'ta kadınlar yıkılmış evlerin önünde buz keserken, Lübnan'da bombaların altında beklerken çocuklar. Hepsine bir şey hissediyoruz da bu konuda neden bir şey hissetmiyoruz? Tuhaf değil mi? Birileri bize uzaklardan diyor ki, bizim anneannelerimiz, dedelerimiz yok oldu bu topraklarda. Hep suç bizden uzaklaşsın diye mi dinlemiyoruz onları? Şimdi bir arpa boyu yol kat etsek bu toprağın hayaletleri az gidecek, uz gidecek. Belki de hiç beklemediğimiz kadar çabuk dinecek öfkeleri. Biz ve onlar hayaletlerin çocukları olmaktan kurtulacağız o zaman. O zaman ölüler değil, yaşayanlar konuşacak. Ölüm susacak, hayatın sesi duyulacak. İstanbul'a varıp yazmadığım, yazamadığım, sonunda yazıp da yayınladığımda yazı dizisinin son cümleleri olacak bunlar. Ortalık birbirine girecek, elbette. Ve elbette biraz da o tuhaf sessizlik okuyanlarda. Ve ben Hrant'ı arayacağım yine. Yine yemekler yenecek, yine dedikodu ve havadisler. Hrant'ın canı sıkkın olacak. Hakkında açılan davalara bir yenisi daha eklenmiş olacak. Tabii ki asla işlemediği bir suçtan dolayı, Türklüğe hakaretten yine. Hay Allah diyeceğim, Allah kahretsin, aradan zaman geçecek, görüşemeyeceğiz. Hayat gainesi. ABD'de Ermeni soykırımını tanıma kararlarından biri daha gündeme gelecek. Buluşacağız. Konuşmamız lazım bu Amerika meselesini. ABD'ye gideceğim, öyle görünüyor. Tabii ki rakı içeceğiz. Bana ilk kez kendini anlatacak. Kendi hikayesini hiç anlatmadığı gibi. Rakı içtikçe kederlenecek, içtikçe kederimizi unutacağız. Kitap yaz diyecek, ben İsmail diyeceğim. Yazmayacağım, diyecek ki yazarsın sen. İnatlaşacağım. Bir de Amerika'ya gitmen lazım ama. Ben seni ikna ederim, yazarsın sen. Ciddiye almayacağım. Çarşamba günü uğra da diyecek. Diyeceğim, diyecek, diyeceğim, diyecek ve... 14. ayrımın sonu sayfa 239.